Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup değerlendiriyoruz. Gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu meyanda hem içeride hem dışarıdaki yayın organlarına yansıyan yorum ve analizlerden süzdüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi dış politik gündem bir hayli yoğun. Bu haftada Orta Doğu'dan Balkanlara, Avrupa'dan Asya'ya oldukça hareketli bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Antalya'da dün başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ittifak üyeleri açısından öncelikli gündem Ukrayna ve Afganistan idi. Türkiye açısından ise gündemde Suriye krizi vardı. Zirvede ele alınan konuları ve alınan kararları değerlendireceğiz. Gündemdeki bir başka zirve ise Washington yakınlarındaki Camp David'de gerçekleşiyor. Kıymetli dinleyenler, ABD Başkanı Obama'nın İran'la nükleer müzakereler konusunda anlaşmasının ardından bozulan ABD Körfez ilişkilerinin düzeltme gayretleri söz konusu. Obama, Washington'un politikalarından rahatsız olan Körfez ülkelerini ikna edebilecek mi? Masada hangi konular var? Zirvenin gündemini ve yansımalarını konuşacağız inşallah. Son dönemde gerçekleşen Ankara ile Riyad arasındaki uzlaşının Batı dünyasında endişeli bir gelişme olarak yorumlanması dikkat çekici. İngiliz Independent gazetesinde yayınlanan bir haber analizde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye'de Esed rejimine karşı ittifak kurmasının Batı'yı kaygılandırdığı dile getiriliyor. Batı'nın bu kaygısının nedenlerini masaya yatıracağız. Balkanlarda yükselen tansiyon endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Özellikle Makedonya'da gerginlik Suriye'deki savaş manzaralarını hatırlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuş durumda. Makedonya başta olmak üzere Balkanlarda neler olup bittiğine bakacağız. İç savaşın yaşandığı Libya'nın açıklarında bir Türk şirketine ait yük gemisine yönelik saldırı, Türkiye'nin saldırıya yönelik tepkisi ve Sayın Erdoğan'ın sert mesajları bu haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeriydi. Saldırının detaylarına ve bundan sonraki süreçte hem Libya'daki dengelerin ne yönde evrileceğine ve bu yöndeki beklentilere hem de Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin değerlendirmeleri yine masaya yatıracağız. Katolik mezhebinin merkezi sayılan Vatikan'ın dün nihai şekli verilen ancak imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin devletini resmen tanıması siyasi çevrelerde tarihi olarak yorumlandı. Bu tarihi adımın önemini değerlendireceğiz. Gündemimizde yer alan konular arasında Bin Laden'in nasıl yakalandığına ilişkin yeni detaylar ve yeni iddialar konuşuluyor. Bunlara bakacağız. Geçen yaz düzenlenen koruyucu hat adı verilen ve 2000'den fazla Filistin'in öldürüldüğü saldırılar ilişkin İsrail askerlerinin itirafları geldi. Oldukça çarpıcı itiraflar söz konusu. Yine geçen hafta gerçekleşen genel seçimlerin ardından İngiltere Başbakanı David Cameron'un ilk icraatı İslam yasası çıkarmak oldu. Yasanın neler getirdiğine bakacağız. Evet, dünyanın gündemini gündemimize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Program partnerimiz Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile vakit kaybetmeden haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirmeye geçmek istiyoruz. Programımıza bu hafta farklı bir gündemle başlayacağız. Orta Doğu'dan daha ziyade Balkanlardaki gelişmelerle başlamak istiyoruz. Kıymetli dinleyenler, Makedonya uzun bir süredir tabiri caizse diken üstünde. Tüm Balkanları tehdit etme potansiyeline sahip bir gerginlik yaşanıyor. Özellikle Makedonya'da. Makedonya'da nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan Makedonlar ile %25'in üzerindeki Arnavutlar arasında gerginlik gerçekten korkulacak boyuta ulaşmasından endişe ediliyor. Mayıs ayının başından bu yana protestolarla sarsılan Makedonya'da yaşanan gelişmelere kaygıyla izlendiğini ifade etmiştik. Neler olup bittiğine isterseniz kısaca bir özet geçtikten sonra kıymetli hocamla Makedonya ve genelde ise Balkanları konuşacağız inşallah. Makedonya ya da hükümet karşıtı protestolar muhalefet ile iktidar arasındaki telekulak krizi ile başlamıştı. Peşi sıra gerginlik ortamının ardından siyasi faturası da ortaya çıktı bu çatışmanın. Pazar günü Başbakan Nikola Kroveski hükümetine karşı planlanan büyük gösteri öncesinde tansiyon düşürmek için İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü görevlerinden istifa etti. Hükümet ise dinleme skandalıyla ilgili olarak bir soruşturma açma önerisinde bulundu. Ancak muhalefet Başbakan Groeski'nin istifa etmesini istiyor. Makedonya aslında 5 aydır dinleme skandalıyla sarsılıyor. Kıymetli dinleyenler, muhalefetteki Sosyal Demokratlar Birliği Partisi'nin lideri Zoran Zev kendisine sızdırılan belgeleri öne sürerek Groeski hükümetinin en az 20 bin kişinin telefonlarını dinlediğini savunuyor. Zaev, hükümetin yargıç ve gazeteciler üzerinde yoğun kontrol uyguladığını, partileri devlet kurumlarına yerleştirdiğini iddia ediyor. Başbakan ise bu suçlamaların ardından yabancı istihbarat kurumlarının olduğu iddiasında. Muhalefet önümüzdeki pazar için kitlesel bir protesto eylemini hazırlanıyor kıymetli dinleyenler. Kıymetli hocam, isterseniz daha fazla vakitimizi harcamadan Makedonya'da yani sizin uzmanlık alanınızda aynı zamanda Balkanlar olduğu için genişçe konuşalım istiyoruz. Makedonya'da neler oluyor sorumuzdan önce isterseniz Balkanlardaki mozaiği tanıyarak başlayalım isterseniz.
Teşekkür ederim. Önce birkaç cümleyle Balkanların genel bir yapısından bahsedelim. Özellikle de Makedonya'ya geçelim. Hı hı. Malumunuz Balkanlar'da şu anda Ortodoks Hristiyanlar, Müslümanlar, Katolik Hristiyanlar iç içe yaşamaktadırlar. Bazen bir akarsu ile işte Neretva Köprüsü'nün Mostar'da Neretva üzerindeki köprü olduğu gibi bir tarafta Katolikler, bir tarafta Müslümanlar veyahut da Bosna'da olduğu gibi bir tarafta Ortodokslar, bir tarafta Müslümanlar yaşıyorlar. Peki burada İslamiyet'in, Hristiyanlığın yayılması nasıl oldu bakıyoruz. Hristiyanlık Kudüs'te ortaya çıkıyor. Anadolu üzerinden Boğazlardan Balkanlara, oradan Avrupa'ya gidiyor. İslamiyet de aynı yolu takip ediyor. İslamiyet'in Balkanlarda yayılmasında Osmanlı'nın etkisi vardır. 1350'den itibaren Osmanlı peyderpey Balkanlara ulaşıyor. 1389 Kosova zaferiyle bütün Makedonya, Balkanların büyük bir kısmı fethediliyor. Bakın tarihe dikkat edin. 1389. Daha İstanbul'un fethedilmesine 60 yıldan fazla zaman var. Dolayısıyla İstanbul'dan çok önce Balkanlar Osmanlı'nın etkisiyle İslamlaşmıştır. Bunun sebebi de Osmanlı Balkanlara ulaştığında iki mezhep vardı. Bir İstanbul merkezde Ortodoks Hristiyanlar, bir de Vatikan merkezde Katolikler vardı. Bu ikisi arasında da bir Bogomiller vardı. Hı hı. Bogomiller bu testis akidesine pek fazla itibar göstermiyorlardı. Yani Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını, tevhidi çizgiye yakın bir inanışa sahiplerdi. Bu nedenle hem Katolikler tarafından hem Ortodokslar tarafından tukaka edilen, ezilen bir halktı bu Bogomiller. Evet. Osmanlı Balkanlara gidince birdenbire Tuzla'ya kadar, yani Saraybosna'dan daha batıya Tuzla'ya kadar bir hat boyunca, bir haça kadar bütün o coğrafyadaki Bogomiller İslamiyet'i kabul etti bir anda. Hı. Ve Osmanlı kendine geniş bir alan buldu ve arkasından peyderpey İslamiyet o bölgede yayıldı. Evet. Ve 1911 Balkan Savaşları'na gelinceye kadar Balkanları Osmanlı ikiye ayırmıştı. Bir, Tuna'ya kadar olan yeri ana vatanı olarak görmüş, Anadolu'dan nüfus iskan etmiş. Tuna'nın ötesini ise mücavir alan görmüş. Mesela Romanya, Hırvatistan, Slovenya gibi bölgeleri mücavir alan görmüş. Ama Makedonya'yı, Bulgaristan'ı Osmanlı vatan bellemiş, Kosova'yı ve buradan nüfus götürmüş. Mesela Üsküp 100 yıl önce İzmir'den daha Türktü ve daha Müslümandı. Tekrar ediyorum, Makedonya'nın başkenti Üsküp, yani Balkan Savaşları'na kadar silüetiyle, görüntüsüyle, halkıyla, çarşısıyla, pazarıyla İzmir'den çok daha Türk ve çok daha Müslümandı. Hı hı. Yani biz oraları çok uzak bir diyar gibi görüyoruz ama bizim her şeyiyle mührümüz vardır. Biz Makedonya'yı 530 yıl idare etmişiz.
Evet.
Ancak önümde şu anda bir yüksek lisans tezi var. Hı hı. Bir öğrencime yaptırmıştım. Ohri Gölü kıyısının turizm potansiyeli diye. Osmanlı o bölgeye gitmiş, 500 küsur yıl kalmış, oradaki kiliseye dokunmamış. Hı hı. O kilisenin önüne mücavir alanına bir cami yapmış, türbe yapmış, o müştemilatını kurmuş. Fakat 100 yıl içerisinde cami yok olmuş. Hı hı. Sadece Tika gitmiş, oradaki eski bazı yıkılan yerleri restore etmiş. Öğrencime dedim ki dikkatlice bir bak dedim. Bu kilise kaç yıllıktır? İşte hocam çok eski diyor, işte 600-700 yıllık. Peki diyorum, Osmanlı 500 yıl bu kiliseye dokunmamış ama oradaki bak kayıtlarda bir sürü cami ismi sayıyor. Nerede bu camiler?
Değil mi?
Nerede bu hanlar, hamamlar? Sadece Osmanlı dini mabetler değil, birçok sosyal özelliği olan imaretler yapmışlardır. Ve bugün Makedonya başta olmak üzere, hele hele Arnavutluk'ta işler acısıdır, Enver Hoca döneminde kökünü kazımışlardır. Yani ecdadın 500 yıl boyunca ilmek ilmek dokuyup yapmış olduğu Türk İslam eserleri maalesef yok edilmiştir. Kalan çok az bir kısmını da şimdi Selefi ekip türbeleri havaya uçuruyor. O da ayrı bir ironik durum.
Evet. Dilerseniz bugüne gelirsek, yani bugün aktüel siyasi gelişmelere gelirsek, Makedonya'da siyasi anlamda neler yaşanıyor? Yani
isterseniz önce Makedonya neresi? Hı hı. Oradan biraz bahsedelim. Şimdi nasıl ki Anadolu, Horasan, Mavera-ün-Nehir, Mezopotamya diye isimler, işte Mezopotamya deyince bir ülkeyi değil bir coğrafyayı anlatırız. Anadolu deyince bir coğrafyadır. Makedonya'da şu anda üçe bölündü. Yunanistan'ın Makedonya'sı var. Merkezi Selanik olan. Bulgaristan, Pirin Makedonya'sı var. Bir de Yugoslavya Makedonya'sı var. Yani Osmanlı'nın tarihteki o büyük Makedonya üçe bölündü. Şimdi Yunanistan da zaten Makedonya'yı, bağımsızlığını tanımadı başlangıçta. Yugoslavya parçalanınca 1991'de biz dedi Makedonya'yı tanırsak o ileride bizim bölgemize de hak iddia eder diye. Daha sonra çok ucube bir karar aldı. Eski Yugoslav Makedonya'sı diye tanıdı. Hı. Yani ülkenin başına bir satırlık bir isim koydu, öyle tanıdı. Demek ki Makedonya dediğimiz bir yer genişçe bir coğrafi ünite. Fakat şu anda bizim bahsettiğimiz Makedonya,
şeye benzetmek gerekirse yani Kürtlerin Orta Doğu'daki pozisyonuyla örtüşen bir durum mu söz konusu? Yani Türkiye'nin güneyinde yaşayan Kürtler var, fakat, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtler var.
Oradaki beşeri bir dağılım. Hı hı. Yani nüfusun bölgeye dağılımı var.
Evet.
Ama Makedonya tarihi bir birlik, yani Trakya, Makedonya, Besarabya, buralar bölgedir. Mesela Hersek bölgesi gibi. Şimdi bu Makedonya bölgesindeki nüfus yapısı da çok karmaşıktır. Çünkü sürekli olarak bu coğrafyayı imparatorluklar idare etmiş. Yani Roma, Bizans, arkasından Osmanlı. Evet. Ta ki 1911 yılına gelinceye kadar bu coğrafyada çok çeşitli dinler, mezhepler, etnisiteler bir arada ve bir otorite etrafında toplanmıştır. Ve oranın doğal hinterla İstanbul'dur. Yani o bölge İstanbul'un bir parçası olmuştur. Hatta Üsküp'ün bir köyünden bir profesör arkadaşımız anlatırdı. Benim dedem diyor hayvancılık yaparmış diyor. Beslediği koyunları otlatarak İstanbul'a kadar gelir kurbanda satarmış diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Üsküp'le İstanbul arasındaki bağ böyle.
Evet.
Bu kadar iç içe. Dolayısıyla Makedonya dediğimiz, şu anda bahsettiğimiz Makedonya, Yugoslavya'nın parçalanarak işte 6, daha sonra Kosova'nın da bağımsız olmasıyla 7 devletten biridir. Yugoslavya'nın parçalanmasından ortaya çıkan. Peki ne kadarlık bir devlet dediğimizde 25 bin kilometre kare, Türkiye'nin ortalama bir ili büyüklüğünde bir alana sahiptir ve nüfusu da 2.052.000. Ve 2002 sayımına göre. Orada bir enteresan durum var. 2002'de nüfus sayım yapıldı. 2012'de bir sayım daha yapıldı. 15 gün sürdü bu. 15 gün sonra sayımı kendisi de sonucu da hepsi buhar oldu gitti. Zaten bu kavgaların bir sebebi de o. Olay şu. Makedonlar şu anda Ortodoks Hristiyanlar devletin her şeyine hakimler. Yani askerde, orduda, bürokraside devletin bütün nimetlerini onlar yiyorlar. Hı hı. Fakat doğurganlıkları az. Hı hı. Doğurganlıkları az olunca Arnavutlar da, yani tırnak içerisinde tabiri caizse bizim Kürtler gibi, doğurganlıkları fazla. Yani biraz tabirimi mazur görün. Yani düşünün ki bir Edirne'deki insanların doğum oranlarıyla Urfa'dakileri karşılaştırın. Şimdi Arnavutlar daha çok çocuk yapıyorlar. Hı-hı. Ve Müslüman.
Evet.
Ortodoks Makedonlar ise daha az çocuk yapıyorlar.
Orada yani nüfus sayımının buhar olmasının sebebi orada yatıyor.
Elbette. Hı-hı. Şimdi Arnavutlar sosyal hayatta görünürlükleri artıyor. Hı-hı. Artı Türkler var orada %4. Hı-hı. Evladı Fatih Han kalıyor. Ve Boşnak Müslümanlar var. Hı-hı. Bir de üstüne üstlük Slavlardan Müslüman olan, yani Makedonlardan Müslüman olanlar vardır. Biz de onları Torbeş diyoruz. Hı hı. Yani Torbeşler Müslümandır orada. Boşnaklar Müslümandır. Türkler Müslümandır.
Arnavutlar
Müslümandır. Fakat ana gövdeyi Arnavutlar oluşturuyor. Ve 2002 sayımına göre Müslümanlar %33'tü. Ve şu anda görünüre baktığımızda 35-40 civarında bir Müslüman, hı hı, nüfus vardır. Fakat Müslümanların vergisiyle toplanan hazineden habire, yani Üsküp'ü görenleriniz varsa, devasa İskender heykeli dikmişler. Hemen Üsküp'e hakim tepelere dünyanın en büyük haçını dikmişlerdir. Siz Üsküp'e varmadan kilometrelerce önce o haçı görüyorsunuz.
Evet.
Şimdi oradaki Müslüman halk, yani bir kere duygusal olarak bir hınç biriktiriyor. Hı hı. Siz bir ülkenin vatandaşısınız ve o ülkede yüzyıllardır İslam kültürü hakim, birileri geliyor ve size nispet yaparcasına dünyanın en büyük haçını dikiyor. Ve her yer heykellerle bezenmiş durumda. Hani 12 Eylül döneminde bizim darbeci paşalar her yeri heykellerle donatmıştı. Şu anda da Makedonya'da bir İskender heykeli dir alıp gidiyor. Ve bu devlet hazinesinden yapılıyor. Dolayısıyla diğer Müslüman gruplar bunlara karşı çıkıyorlar. Makedonya'da bir kargaşa çıkarsa, bir karışıklık çıkarsa, hı hı, Allah muhafaza ki
böyle bir potansiyel var ama.
Var. Hı hı. Var ve potansiyel olduğu zaman hepsinin de güvendiği bir arkası var. Hı hı. Daha da vahimi.
Yani bir vekalet savaşı.
Vekalet savaşı. Hı hı. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Hı hı. Çünkü Balkanlarda o Arnavutların yaşadığı 3 ülke vardır. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya. Makedonya'da 1/3'lük bir azınlıktır ama Arnavutluğun %97'si Arnavuttur. Kosova'nın da %90'ı Arnavuttur. Yani Kosova, bir de tırnak içerisinde şunu söyleyeyim. Avrupa'da Türkiye'nin dışında nüfusunun %90'dan fazlası Müslüman olan tek ülke Kosova'dır.
Evet. Hı hı.
Şimdi Arnavutlar Kosova'ya ve Arnavutluğa güveniyor. Oradaki Makedonlar hami olarak Sırplara güveniyor, Yunanlara güveniyor, daha geride Avrupa'ya ve Rusya'ya güveniyor. Müslümanların da yegane hamisi Türkiye. Dolayısıyla Allah muhafaza orada bir ateş olursa, orada bir kavga gürültü çıkarsa, ister istemez bir süre sonra o ateşin içerisine, yani Arnavutluğun girmemesi diye bir şey söz konusu değil. Kosova'nın girmemesi söz konusu olamaz. Çünkü sınır çekilmeden önce, ki biliyorsunuz şu anda Makedonya'da %4 civarında Türk nüfus var ve onların da mecliste 2 tane, hı hı, Türk milletvekili var Makedonya meclisinde. Geçen bizim Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde bir Türk milletvekilinin davetli olarak geldi. Konferansı vardı. Diyor ki Yugoslavya parçalanmadan önce akrabaydık diyor. Hı hı. Beraber gidir gelirdik mesela Prizren'de, Priştina'daki Arnavutlarla Gostivar, Kalkandelen'deki Tetova'daki Arnavutlar, yani arada bir tepe var, gidip geliyorlar Konya'dan Kayseri'ye, Ankara'dan Eskişehir'e gider gelir gibi. Sınır çekildi diyor, komşu olduk diyor. Yani evet, akraba olduğumuz, sürekli gidip geldiğimiz ülkelerle birdenbire aramız kesildi. Ama şimdi diyelim ki yüzyıllardır birlikte yaşayan, akraba olan, nasıl ki işte Kobani'de bir şeyler olunca Türkiye'deki bütün Kürtler hop oturdu hop kalktı. Yarın diyelim ki Kalkandelen'de, o Tetova'da veya Gostivar'daki Arnavutlara Makedonya devleti bir saldırıda bulunacak olursa, hiç kuşkunuz olmasın, Kosova Arnavutları, hı hı, ve Arnavutluk buna direkt müdahale edecektir. Hı hı. Ki şehirlere baktığımızda da Üsküp'ten olaylar Kumanova'da çıktı ve Kumanova'daki olayların büyük bir tehlike olacağını gördü. Türkiye başta olmak üzere birçok Balkan devleti beyanatta bulundu. Yani çok basit bir adli bir vaka değildi o. Evet. Çünkü bir patlamanın veya bir kıvılcımın öncüleriydi. Allah muhafaza. Bundan Türkiye de çok zarar görür. Çünkü Türkiye şu anda Balkan açılımı sayesinde TİKA'yla bakıyoruz, eski ecdat yadigarı birçok camiler, çeşmeler, mezar taşları bile artık onarılıyor, tekrar kazandırılıyor. Hı hı. Ve bu Makedonya hadisesinden yani benim duam, benim öngörüm şudur ki inşallah bu barışçı bir şekilde çözümlenir, bir kavga filan çıkmaz. Hı hı. Çünkü zaman Müslümanların ve bizim lehimize ilişliyor Balkanlarda. Evet. Çünkü Balkanların doğal hamisi biziz. Balkan ülkelerinde 90 yılına göre nüfus azalmaya başladı. Bakın Romanya'da, Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te nüfus azalıyor. Ekonomi hemen hemen tüten bir baca yok. Dolayısıyla biz artık yeniden o bölgelere ekonomik olarak gittik. Mesela Arnavutluk'un en büyük bankasını Türkiye'den bir, şimdi ismini vermeyeyim, bir holding satın aldı. Hı hı. Yani hayatın her alanında biz mesela Hüdayi Vakfı'nın İşkodra'da iki tane imam hatip lisesi var. Kız ve erkek imam hatip lisesi. Dün Cumhurbaşkanımız orada olduğunda İşkodra'daki kız imam hatip lisesinden bahsetti. Hı hı. Ve o bizim vakfımızın imam hatip lisesiydi. O
yani Erdoğan'ın okunan şiiri de ağlamasına şey yapan.
Evet.
Kız da
İşkodra İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve İşkodra'ya gittiğimizde çok güzel, hı hı, bir bahçesi, çok güzel bir binası vardır. O civarı gezen veya giden arkadaşlara İşkodra Kalesi'ne çıkmayı ve o okullarda ziyaret etmeyi tavsiye ederiz.
Peki hocam, şimdi bu büyük Arnavutluk fikri söylenip duruyor. Evet. Yani Arnavutların da bu amaç uğruna her an harekete geçebileceği endişesini dillendirenler var. Bu ne kadar gerçekçi?
Şimdi Arnavutları şöyle tanımlayalım. Çok inatçı bir millettir. Hı hı. Kolay kolay teslim olmazlar.
Arnavut mesela, inadı derler ya hocam.
Mesela Osmanlı Balkanlara gittiğinde Boşnaklar dediğimiz o Slavların bir kısmı İslamiyet'i hemen kabul etmişler. Mesela bugün Saraybosna'da Sancak bölgesindeki Boşnak Müslümanlar Osmanlı'yı kabul etmişler. Sonuna kadar da yanında yer almışlar. Hatta Osmanlı çekilirken de bizi bırakıp nereye gidiyorsun demişler. Ama Arnavutların Fatih döneminden ta Balkan Savaşı'na kadar peyderpey Müslüman olmuşlar. Hı. Arada isyan çıkarmışlar. Kazan kaldırmışlar ki 33 tane de Arnavut sadrazam olmasına rağmen Osmanlı Sarayı'nda. Arnavutların böyle bir yapısı vardır ve Arnavutların hepsinin düşünce arka planında Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'daki Arnavutları tek bir bayrak çatısı altında birleştirip tek devlet olma rüyaları vardır. Bunu saklamaya, gizlemeye gerek yok. Ama şunu ifade edelim Türkiye açısından. Bize en yakın, yani gönlü İstanbul'la, Türkiye ile bir olan Arnavutlar daha çok Makedonya'dakilerdir. Üsküp, Tetova, Kumanova Arnavutları bize daha yakındır. Kosova Arnavutlarında özellikle Prizren'de Türkler de etkisiyle. Onların da bir muhabbeti vardır ama Priştina'dan Tirana doğru gittikçe yavaş yavaş batı etkisi ve dejenerasyon çok artıyor Arnavutlar'da. Evet. Milliyetçilik, ırkçılık damarları, hı, dindarlığının önüne geçiyor, hı, bazı bölgelerde.
Şimdi bu Makedonya'daki yaşanan hükümet krizi olarak da yorumlanıyor. Arkasında enerji akımıyla ilişkilendirilen yorumlar, hı hı, ve analizleri görmek mümkün. Yani bazı siyasi yorumcular uluslararası, hı hı, düzeyde ve hem içeride de bugün mesela Yeni Şafak gazetesinden Akif Emre de yazmıştı. Makedonya'daki hükümet krizinin ardında Rusya ve Türkiye'nin başını çektiği Türk akımı projesini engellemeye çalışan batılı ülkelerin yer aldığı öne sürüldü. Hatta bir Sırp yorumcu Rusya Today'de yaptığı açıklamada Bulgarların Avrupa Birliği'nin baskısı nedeniyle Türk akımı projesini reddettiğini, bu durumda Türkiye Yunanistan sınırına taşınacak doğalgazın Avrupa'ya ancak Makedonya üzerinden götürülebileceğini, ABD'nin ise Üsküp'ün katılımına karşı olduğunu savundu. Benzer şeyleri Akif de dile getiriyor. Bu zaviyeden bakıldığında nasıl okunabilir?
Şimdi Balkanlar, Romanya'da biraz petrol vardı, o da rezervler azaldı. Romanya'yı bir kenara bırakacak olursak bütün Balkan ülkeleri petrol ve doğalgazda dışa bağımlı ülkelerdir. Hı hı. Üstelik bunu satın alabilecek ekonomik güçleri bile yok. Yani Yunanistan'ın adı çıkmış iflas etmiş diye. Diğerlerinde çok fazla bir ekonomik gücü yok aslında Balkan ülkelerinin. Böyle olunca o batıdan bizim Türkiye'den başlayarak Avrupa'ya gidecek olan bu doğalgaz boru hattı hangi ülkeden geçerse o ülke için bir veli nimet olacaktır. Çünkü boru hattının sizden geçmesi demektir. Hem enerji güvenliğini sağlıyorsunuz hem de güvenilir bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Fakat şu anda Bulgaristan'ın ne söylediği yahut da Makedonya'nın ne dediği önemli değil. Kimin adına söylüyor?
Evet.
Yani Bulgaristan'ın veya Romanya'nın şu anda Avrupa Birliği üyesi olması hesabıyla yaptıkları veya ettikleri tamamen gerisinde Almanya vardır. Yani şu anda Almanya Balkanlarda söz sahibi olmak istediğinde işte bu Avrupa Birliği'nin kartını kullanarak Türkiye veya Rusya'nın önüne bir takım engeller çıkarmak istiyorsa oradaki ülkeleri kullanıyordur. Ama şu da bir gerçek ki ülkeler kendi milli çıkarlarını düşündüğünde bu boru hatlarının özellikle o Türk akımının veya TANAP'ın o coğrafyadan geçmesi her halükarda Makedonya'nın da Sırbistan'ın da büyük lehinedir. Yani bunu engellemeye çalışsalar da son tahlilde bu devam edecektir diye benim düşüncem odur yani.
Evet kıymetli hocam, birinci bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında iyi de gidiyordu. Ama pek çok konu var. Balkanları inşallah olumsuz yönleriyle konuşmak zorunda kalmayız.
Yalnız Balkanlarla ilgili sevgili izleyicilerimize şunu söyleyelim. Yani lütfen gençlerimiz başta olmak üzere yani hayal kurduklarında, tatil düşünceleri olduğunda, yani böyle Eyfel Kulesi'ymiş, Venedik'miş, bilmem şurası burası değil. Önce ecdat yadigarı bir Üsküp'ü görmeyi, İşkodra'yı görmeyi, Bosna'yı görmeyi, Mostar'ı görmeyi hayal etsinler ve orada bizim 500 yıllık mazimizin olduğunu bilsinler ve gerçekten Balkanlar anlatılmaz yaşanır.
Evet. İnşallah önümüzdeki programlarımızda Balkanları, Makedonya'yı, Arnavutluğu, tüm Balkanları konuşmaya devam ederiz. Kıymetli dinleyenler, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup değerlendiriyoruz. Bu bölümümüzde ise haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerini konuşacağız. Kıymetli hocam, bu hafta iki önemli zirve gerçekleşti. Biri dün, birisi de bugün. Hatta NATO zirvesi ki Antalya'da gerçekleştiriliyor. Bugün de devam ediyor. Bu toplantıları konuşalım isterseniz. Sevgili dinleyenler, Türkiye NATO Dışişleri Bakanları toplantısını dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. 1960, 1980 ve 1984 yıllarında İstanbul ve Ankara'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı bu kez Antalya'da gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen zirve bugün sona erdi. Birinci gün yapılan Afganistan ve Ukrayna oturumlarının ardından ikinci günün gündeminde ittifakın güneyinde ve doğusunda yaşanan çatışmalar ve güvenlik önlemlerinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna'ya tam destek kararı çıktı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı hiçbir şekilde kabul edilemez açıklaması tekrardan dile getirildi. NATO Genel Sekreterinin ifadesi vardı kıymetli hocam. Soğuk savaş içinde değiliz ama soğuk savaşının tüm emarelerini görüyoruz açıkçası buna rağmen. Nasıl görüyorsunuz NATO ile Rusya arasındaki ilişkileri önümüzdeki süreçte, bu soğuk savaş sürecinin devam etmesi ihtimalini?
Şimdi isterseniz şöyle bir 10 yıl 15 yıl gerisiye gidip tarihi süreci özetlersek bugünkü bilek güreşinin anlamını daha iyi kavramış oluruz. 1990 yılına kadar soğuk savaş dediğimiz 45-90 arası dünyada iki blok vardı. İşte bir NATO'nun oluşturduğu Batı bloku, bir de Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Varşova Paktı vardı. İşte Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte 90'lı yıllarda Rusya bir devin hani ölüm döşeğine serilmesi gibi Rusya can derdine düştü. İşte o sırada Sovyetlerin boyunduruğundan kurtulan Doğu Avrupa ülkeleri, hatta Sovyetlerin 15 cumhuriyetten 3 tanesi olan Litvanya, Letonya, Estonya ile birlikte Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler Avrupa Birliği'ne müracaat ettiler ve Avrupa Birliği de hiçbir kriteri göze almadan, yani tabiri caizse yalap şalap şöyle bir müzakereyle hepsini birden 2004 yılında Avrupa Birliği'ne aldı. Şimdi hiçbir standardı, yani Romanya'nın, Bulgaristan'ın hala bugün bile ekonomisi, sosyal ve kültürel hayatı Türkiye'nin düzeyinde değil. Yani evet. Türkiye'ye 50 yıldır müzakere dayatan Avrupa Birliği, hatta bunların hepsini NATO'ya da kabul ettiler. Hı hı. Şu anda NATO'nun da 28 üyesi var, Avrupa Birliği'nde 28 üyesi var. Hı hı. Şimdi el çabukluğuyla Avrupa Birliği ve NATO Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını yuttu. Hı hı. Rusya ise 2000'li yıllarda kendine geldi, IMF'ye olan borcunu ödedi, şöyle bir etrafına baktı ki Doğu Avrupa gitmiş. Hı hı. Ve bununla da kalmadı Avrupa Birliği ve NATO. Ukrayna'yı karıştırdı. Bizdeki gezi eylemlerinde olduğu gibi sokak eylemleriyle maalesef Mısır ve Ukrayna'da yönetimi değiştirmeyi başardılar. Ve
Türkiye'de denediler ama.
Türkiye'de denediler, olmadı Allah'tan. Ve Ukrayna'da yönetimi Rus yanlısı yönetimi devirip Avrupa Birliği yanlısı bir yönetim koyup Ukrayna'yı da bir şekilde Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya bağlamaya çalıştılar. İşte Putin orada yumruğu masaya vurdu. Önce Sezeryan'la Kırım'ı ilhak etti. Arkasından, ki Ukrayna 50 milyon nüfuslu bir ülkenin %18'i Ruslardan oluşuyor idi. Yani düşünebiliyor musunuz? 8-9 milyon Rus nüfusu var Ukrayna içerisinde. Ve Ukrayna'nın içerisindeki Rus nüfusu da Kırım, Donetsk Havzası gibi en zengin kömür yataklarının, demir çelik sarayının olduğu bir bölge. Ve oralarda Rusya ağırlığını koydu ve şu anda da Kırım'la kalmadı. O önemli maden havzası olan Donetsk bölgesini de bölüp, yani eğer Ukrayna Avrupa Birliği'ne bir gün geçecek olursa, NATO kanadına geçecek olursa, içini boşaltarak, yani Rusya alabileceğinin azamisini alarak bırakmayı düşünüyor. İşte NATO da buna karşı çıkıyor ve her iki tarafın da kapanmamış hesapları var. Evet. Yani Kırım bahane, o bahane, bu bahane. Ve NATO, bir anekdot daha söyleyeyim. 1990'da Sovyetler dağıldıktan sonra kendine rakip bulamadığı için Üsame Bin Laden'i gündeme getirdiler. Fundamentalist İslam dediler. Eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum, NATO tatbikatları olurdu. Maviler ve kızıllar işte tatbikat yapardı. Maviler kırmızıları yenerdi. Hı hı. Tatbikat biterdi. Sovyetler dağılınca o kızıllar komünizmi şey yapıyordu. Şu an dikkat edin, NATO tatbikatlarında maviler ve yeşiller var. Maviler yeşilleri yeniyor ve evet, tatbikat bitiyor. Ve Allah'tan şimdi Rusya biraz kendini toparlayıp NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı sesini yükseltince artık İslam tehdit olmaktan biraz daha gölgelenip Rusya öne çıkıyor. O da bizim açımızdan fena bir durum sayılmaz.
Hocam, kısaca belki Kırım noktasına değinirseniz, Rusya Kırım konusunda geri adım atması mümkün mü?
Bundan Kırım sonra meselesi bitti.
Bitmiştir.
Yani evet, o mesele bitmiştir. Çünkü Rusya için kırmızı çizgidir o.
Evet. Dilerseniz bir başka zirveye geçelim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Camp David'de bir araya geliyor Obama ve Körfez ülkeleri liderleri. Toplantı bir gönül alma ve İkna toplantısı olarak görüldü, öyle okundu analizlerde. ABD'nin İran ile yakınlaşmasının Körfez ülkelerinde meydana getirdiği rahatsızlığı sona erdirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Ancak Körfez ülkelerinden katılımının düşük düzeyde gerçekleşmiş olması Körfez yönetimlerinin ABD'ye temkinli yaklaşması olarak değerlendiriliyor. Obama yönetimi Körfez'deki müttefiklerinin bölgedeki ABD politikalarından, özellikle de İran'ın nükleer programı ile ilgili politikalarından, ABD'nin yine Suriye, Irak, Yemen ve Libya krizlerine ele alış biçiminden, yine hakeza Filistin davasındaki ve uzun yıllardan süren Arap-İsrail çatışmasındaki baştan sağlamacı tavrından memnun olmadığının farkında. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu konulardaki zafiyetinin farkında ama yine de bu anlamda Körfez ülkelerini teskin edecek, ikna edecek bir takım adımlar atma gayretleri içerisinde. Nasıl görüyorsunuz, ABD'nin Körfez ülkelerini ikna etme süreci başarılı olur mu sizce?
Şimdi Körfez'deki ülkeler dediğimizde Suudi Arabistan'ı bir kenara bırakacak olursak, Umman, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler, yani Türkiye'nin bir vilayeti kadar bile alanı olmayan fakat akla ziyan servetleri olan, yani Katar'ın mesela bir doğal gaz rezervini düşünüyorsunuz. Yani bu kadar büyük bir servetin Bu kadar küçücük bir alanda bir avuç nüfusun elinde olması ve ona da birilerinin göz dikmesi normaldir. Dolayısıyla o insanlar herkesten daha hassas olur. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani bir asgari ücretli insanın kapısını kilitlemesiyle evinde ne bileyim işte servet taşıyan insanın akşam kapıyı kilitlemesi farklı olur. Korkar işte. Bu körfez ülkeler de böyle. Yani büyük bir servete sahipler. En ufak bir
O serveti koruyacak imkanlara da çok fazla sahip
değiller. Dolayısıyla kendilerine sahip olarak Amerika'yı ve İngiltere'yi seçtiler. Bütün ihaleleri onlara veriyorlar. Paralarını ki 1 trilyon doların üzerindeki parayı İngiliz ve Amerikan bankalarına yatırıyorlar. Paralarının büyük bir kısmını da onların yönlendirmesi ve telkinleriyle silaha yatırıyorlar. Evet. Yani küçücük Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıyorsunuz yani 10 milyar dolar, 15 milyar dolara varan böyle silah alımları oluyor. Uçak alıyorlar, helikopter alıyorlar, füze alıyorlar. Şimdi bir de bakıyorsunuz bir İran tehdidi var.
Yani sorun da orada yatıyor. Yani çok çok güvendikleri Amerika bir başka düşman olarak veyahut da tırnak içerisinde siz evini korumak isteyen, hırsızdan evini korumak isteyen benzetmesini yaptığınız için İran'ı bir hırsız olarak görüyorlar ve o hırsızdan kendilerini koruyacağını düşündükleri Amerika o hırsızla işbirliği içerisinde bu tedirgin ediyor açıkçası körfez ülkelerini. Nereye gider? Yani Amerika'da açıkçası bir taraftan işte İran'la işbirliğini geliştiriyor. Diğer taraftan körfez ülkelerinin gönlünü almak için İran'a aba altından sopa gösteriyor Yemen konusunda.
Şimdi şöyle Amerikan işi de kolay değil. Yani şöyle bir düşünüyorum. Siz Amerika'yı yöneten bir lider olduğunuzu kabul edin. Bir tarafta İran var. Her geçen gün nükleer silah yapma konusunda adım adım ilerliyor. Şimdi siz ona nükleer silah yapmaktan vazgeçirmek için bir takım havuçlar sunmanız gerekiyor. O gösterdiğiniz en küçük bir müsamaha bu defa körfezdeki ülkeler tarafından
tepkiyle
karşılanıyor. İran bu haliyle bırakılırsa da önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde nükleer silaha sahip olacaktır muhtemelen. İran'ın nükleer silaha sahip olması demek başta Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin de bu tür nükleer güç talebi doğal hale gelecektir ki o zaman bu olsa ne olur diyeceksiniz. İsrail için kabul edilmez bir durum olur. Ve İsrail olan bir tehdit direkt Amerika kendini İsrail'le hemdem, özdeş görüyor. Bu nedenle de şimdi iki ucu kesen bir bıçak durumunda. Yani bir taraftan Amerika İran'ın nükleer ilerleyişini durdurmak, onu durdurma yolunda da işte bir takım ticari imtiyazlar vesaire vermeye çalışıyor. Fakat o yönde atmış olduğu küçük bir adım Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'deki artık onu nitelendirmesini nasıl yapalım? Yani Amerika için vazgeçilmez ülkelerdir bunlar. Yani o ülkeler için yani Amerika ürettiğini satıyor, parasını bankalarında tutuyor. Dolayısıyla bu ülkelerin Amerika'dan vazgeçiyor olması demek Batı toplumlar için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Amerika öyle ya da böyle o ülkelerin gönlünü almak zorunda. İşte bu durumda da işte problem ortaya çıkıyor. Kolay değil bu. Yani Amerika açısından baktığımızda ben şimdi sanki Amerika'nın sözcüsüymüş gibi konuşuyorum ama yani bir tarafta siz bir tehdit olarak gördüğünüz İran var. Onu durdurmaya çalışıyorsunuz. Bir tarafta da sürekli olarak gönlünü yapmakla mükellef olduğunuz ve onların hamisi olduğunuz devletler var. Daha da vahimi mesela Suudi Arabistan'dan örnek vereyim. Şimdi Suudi Arabistan'ın 2 milyon kilometre kare civarında bir yüz ölçümü var. 30 milyon nüfusu var. Fakat Suudi Arabistan'ın hemen Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Basra Körfezi kıyısında %10'luk bir kısmından çıkıyor bütün petrol, gaz. Geri kalan %90'ı çöldür.
Evet.
Ve işin daha da vahimi o %10'luk kıyı şeridinde Şii nüfus yaşıyor. İşte Suudi Arabistan'ın korkusu işte bu etnik ve dini mezhep farklılıklarının kaşındığı her mezhebin, her etnisitenin kendini ayrı bir devlet olarak görmeye başladığı günümüzde Suudi Arabistan bundan yani doğal olarak fena halde huylanıyor. Evet. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bütün sizin hayat kaynağınız olan petrolün çıktığı bölgede yaşayan nüfusunuz Şii nüfus. Hı hı. Ve bir gün eğer Sünni Şii diye mezhepsel olarak sınır çizmeye kalkılırsa, hı hı, Suudi Arabistan 100 yıl önceki gibi çölde develerle, evet, safari yaparlar.
Yani Obama da Şarkul Afsat gazetesine verdiği bir mülakatta Körfez ülkelerinin ve ifade ettiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın bu yöndeki kaygılarını haklı buluyor.
Evet, haklı tabii.
Enteresan ifadeler kullanmış. Derseniz birkaç cümlesini okuyayım. Körfez ülkeleriyle toplantılarımız Orta Doğu'nun istikrarını tehlikeye atan İran'a karşı ülkelerimizin sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu göstermek için bir fırsat olarak yorumlamış Camp David'deki toplantıyı Obama. İran, Orta Doğu'da istikrarı sarsabilecek terör gruplarını desteklemeye kadar uzanan bir rol oynuyor diyor. İran terörü destekleyen bir ülke, Suriye'de Esed rejimini, Lübnan'da Hizbullah'ı, Gazze'de Hamas'ı, Yemen'de isyancı Husi'leri destekliyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri İran'ın aktivitelerinden endişe duymakta haklılar. Washington, İran'la nükleer konusunda anlaşmak istiyor olabilir, ancak ABD'nin İran'ın pervasız diğer aktivitelerini çok yakından takip ediyor diyor. İran'a balistik füze programından dolayı yaptırım uyguladık. Nükleer konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde bile bu yaptırımı uygulamaya devam edeceğiz diyor. Yani havuç sopa politikasını görmek bugün. Yani bu söylemle bu var ama pratikteki sonuçlara bakıldığı zaman Amerikan-İran ilişkilerini çok farklı bir düzlemde yürüdüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin derdine sadra şifa olacak bir eylemi yok Amerika'nın. Dolayısıyla bu Amerika'ya yönelik güvensizliği günden güne artırıyor.
Şimdi sizin az önce okuduğunuz haberi, yani İran'ın Lübnan Hizbullah'ını desteklediği yahut da Yemen Husilerini desteklediği, Suriye rejimini şey desteklediği, yani bu normalde bir emekli hacı teyze de İfade haberleri ediyor, dinleyerek bunu biliyor. Hı hı. O halde bunlara karşı ne yapacağına dair böyle elle tutulur, hı hı, bir adımdan bahsedilmiyor. Hı. Mesela çok basit bir şey ifade edelim. Esed rejiminin varil bombalarıyla sivil halkı katlediyor olması ve buna karşı da bir uçuşa yasak bölge ilan edilmemesi, hı hı, hala düşündürücüdür. Yani çok basit bir şeydir. Yani kendi halkına bomba atan bir rejimin tıpkı Saddam'a yapıldığı gibi en azından ülkenin bir bölümünün uçuş yasak bölge olarak ilan edilmesi Türkiye'nin de üzerindeki yükün büyük bir kısmını kaldıracaktır. Mesela güvenli bir bölge olsa, yani Suriye'deki insanlar buraya keyif için gelmiyorlar, yani can korkusuyla geliyor. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Her an başınızda bir bomba patlayacak. Yani bunlar konusunda yani kusura bakmasın Amerika da hiç kılını kıpırdatmıyor.
Evet, evet. Dilerseniz Independent'te çıkan bir haberi okuyarak, tabii, devam edelim gelişmemize. Riyad,
böyle daha
Ankara İttifakı
oluyor,
Batı'yı kaygılandırıyor diyor, evet, Independent. Ne demiş bir bakalım isterseniz. Gazetenin yayınlanan bir haber analizde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye'de Şam rejimine karşı ittifak kurmasının Batı'yı kaygılandırdığını öne sürmüş. Gazete Suudi Arabistan ve Türkiye'nin terör örgütü El-Kaide bağlantılı Nusra cephesini içeren Fetih Ordusu'na desteklerinin Suriye'de cihatçı örgütlere silah ve para yardımı yapılmasına kesinlikle karşı çıkan ABD'nin yaklaşımına da ters düştüğünü savunuyor. Yani hocam Batı'da Türkiye'ye yönelik içeriden de katkılarla bir algı operasyonu sürüyor. Ne zaman Suriye'deki işler Batı'nın çıkarlarına ters yönde ilerlerse bu tür böyle algı haberleri çıkıyor. Yani içerideki bir takım kesimde Suriye'deki dengelerin değişmesinden adeta rahatsız. Yani geçen hafta da konuşmuştuk Suriye konusunda. CHP Genel Sekreterinin ortaya çıkışı, işte Suriye'ye iki günde müdahale edilecek. Evet. Sanki Suriye'deki muhaliflerin son dönemdeki kazanımlarından rahatsız olan bir algı var yani.
Şimdi Suudi Arabistan'la Türkiye'nin veya Körfez ülkelerinin yakınlaşmasının içerisine işte Kaide, Nusra, terörü destekleyen, cihadist grupları destekleyen diye salça sos sürülüyor. Hı hı. Ama Batı'nın çok da umurunda değil yani, hı hı, hangi tarafa ne kadar kimin silah verdiği. Onları ilgilendiren Türkiye ile Körfez ülkelerinin yakınlaşması demek, Körfez fonlarının bir kısmının Türkiye'ye gelmesi demektir. Evet. Peki o fonlar nereden Türkiye'ye
tamamen
gelecek?
Duygusal.
Evet yani bu çok pratik bir şeydir. Hı. Yani diyelim ki oradan bir 50 milyar dolar, 100 milyar dolar parayı çekip de 1 trilyon doların üzerinde körfez fonları var. Geldiği evet. zaman bu hı. ya İngiliz bankalarında ya Amerikan bankalarından hı hı. çekilip buraya gelecek. Dolayısıyla Türkiye ile bu ülkelerin arasının her zaman hasmane olması Batı'nın tercih ettiği bir durumdur. Yani biz evet. de eğer onların hı. yazmış olduğu senaryoyu oynayacaksak daima Suudi Arabistan başta olmak üzere o ülkelerle kavgalı olmamız gerekiyor ki 2 yıl önce bu çok güzel olmuştu. Sisi darbe yapmıştı. Türkiye buna tavır koymuştu. İşte Suudi Arabistan finanse etmişti. Türkiye ile de Suudi Arabistan körfez ülkeler arasında bir böyle gerginlik yaşamıştı. Ve dikkat edin hangi ülkeler bu gerginliğin altına odun taşıyordu. Dikkat edin şeye ulaşırsınız.
Evet. Filistin'le ilişkin önemli bir haber gelişti oldu dün itibariyle. Katolik mezhebinin merkezi sayılan Vatikan nihai şekli verilen ancak imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin devletini resmen tanıdı. Bunun Vatikan ile Filistin devleti arasında müzakere edilen ilk yasal belge olduğu ifade ediliyor ve resmi bir tanıma anlamına geldiği belirtiliyor. Bu nasıl bir süreci doğurur hocam? Filistin açısından güzel bir haber.
Elbette. Yalnız Batı'yla ilgili olan haberleri şöyle dinlememiz gerekiyor. Yani diyelim ki bir ülkeye yardım kampanyası açılıyor. A ülkesi diyor ki ben şu kadar vereceğim, B ülkesi bu kadar vereceğim. Ama pratikteki uygulamaya bakıyorsun 6 ay sonra hı hı. işte Türkiye'nin dışında 3-5 ülke bir şey göndermiş. Bu Filistin konusunda da yani İskandinav ülkeleri gerçekten bunu samimiyetle yapıyorlar. Hı hı. Yani İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler. Yani bunlar kendilerine bir takım misyon biçmişlerdir. Ama Vatikan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Vatikan her şeyi hesaplı kitaplı yapar. Hı hı. Yani Filistin'i tanıyorum demişse orada İsrail'le kapatamadığı bir hesap vardır.
Ve İsrail'le, bir pazarlık konusu söz konusu.
İsrail'le olan isteklerini yaptırabilmek için bak ben de Filistin'i tanıyorum der. Yoksa Filistinler onlar için evet. çok da umurlarında değildir. Ama her şeye rağmen Vatikan gibi kendi küçük nüfuzu büyük bir gücün Filistin'i devlet olarak tanıyorum demesi Filistinler açısından sevindirici bir durum.
Evet. Tabii bugün 14 Mayıs Filistin'de. Acı bir gün, felaket günü olarak anılıyor. Nekbe yani felaket günü. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi sürecinde yerlerinden olan ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin her yıl 15 Mayıs'ı büyük felaket olarak andıkları gün. Birleşmiş Milletler'in 1950 yılında yayınladığı rapora göre kıymetli dinleyenler dönemin Filistin nüfusunun yarıdan fazlası vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştüler. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre de tarihi Filistin topraklarının %85'i bugün İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Filistin halkı ise topraklarının ancak %15'ini kullanabiliyor. İsrail ayrıca 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına devam ediyor diyerek hocam bu bilgilendirmeden sonra İspanya'ya geçelim vaktimizi kullanmak adına. İstersen İspanya Senatosu 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını savunan bir önergeyi görüşüp yapılan oylama sonucunda reddetti. Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren Endes adlı siyasi grubun 4 Mayıs'ta sunduğu önerge Senato'da yapılan oylamada 130 hayır, 68 çekimser ve 14 evet oyla reddedildi. Senato'da yapılan görüşmeler sırasında enteresan bir ifadeyi kullanmış Senatör Joseph Maria. Biz parlamento olarak kendimizi tarihçilerin veya mahkemenin yerine koyamayız. Sizler bu soykırımı 22 ülkenin tanıdığını savunuyorsunuz. Ben de size 168 ülke tanımadı. Buna ne cevap verirsiniz diyorum şeklinde çarpıcı bir değerlendirmede bulunmuş.
Güzel söylemiş. Yalnız İspanya'nın bu hareketi kendi açısından doğrudur. Kendi içerisinde Katalan bölgesi var, Bask bölgesi var, yumuşak karnı. Artı İspanya tarihi süreç içerisinde 1500'den 1950'ye kadar olan sömürge tarihine baktığımızda yani Amerika'da en büyük soykırımı İspanyollar yaptılar. Hı hı. Yani Afrika'da, Güneydoğu Asya'da ve bu sicilleri ortaya çıktığı zaman yani kimsenin yüzüne bakacak hali kalmaz. İşin garip tarafı Rusya, Fransa, şu anda İspanya, yani tarihte en acımasız katliamları yapmış, soykırımları yapmış ülkelerin parlamentoları vasıtasıyla bizi Ermeni soykırımıyla suçlamaları, yani diyelim ki bunu İsveç yapsa, bunu diyelim ki böyle tarihinde böyle karanlık ilişkiler olmayan herhangi bir Kanada gibi, ne bileyim Patagonya'nın bir meclisi böyle bir şey alsa, biz deriz ki ya tamam adamlar böyle hep insan hakları, kuşa, böceğe çok önem verenler, insana da önem veriyor, tarihe önem veriyor. Ama bunların
sicili
kapkara. Çok berbat. Yani biz 1951'i esas alıp geriye doğru gittiğimizde, yani 50 yılı da bir bunun, 150 yılı da birdir geriye doğru gittiğimizde. Dolayısıyla 1915'i yargılarsak 1815'de yargılayabiliriz demektir.
Evet.
O zaman İspanya bunun içinde çıkamaz.
Kıymetli hocam, birkaç konu daha zikretmiştik.
Tabii.
Değineceğimize ilişkin yalnız vaktimiz sona erdi. İngiltere'deki seçimler sonrası Cameron'un gündeme getirdiği İslam'la mücadele meselesini konuşacaktık ama vaktimiz kalmadı. Önümüzdeki günlerde vakit olursa, fırsat olursa da konuşuruz. Kıymetli dinler, bir dünya gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.
Hayırlı akşamlar.